Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 14. Ayrım. 18. Annabel yanına geldiğinde kar omuzlarını örtmüş, saçlarında da erimeye başlamıştı. Brolin, holde dimdik duruyor, tuhaftır, yanına kimse yaklaşmıyordu. Bir grup genç, danışmadaki görevliyle bir şeyler konuşuyor ama özel dedektifin uzağında duruyorlardı. Özel dedektif, olağanüstü bir manyetizmayla başkalarının sezgilerini etkileyen bir uyarıyla çevriliydi sanki. Alnından yanağının üzerine düşen tek bir perçem dışında, erimiş kar, saçlarını arkaya yatırmış, orada tutuyordu. Bu güçlü yüzü canlandıran herhangi bir duygu yoktu ve Annabel ona bakınca neredeyse ürkütücü bir güzellik gördü. Genç kadını gördüğünde Broly'nin bakışlarında bir kıvılcım belirdi. Ardından da dudakları hafifçe titremeye başladı. Annabel bunun bir tebessüm olduğunu anladı. Artık adamın kendine özgü lisanına alışıyordu. "Sizin için bir şey buldum," demekle yetindi Broly. "Kilisede mi?" Genç kadının tahminine şaşırmış görünmedi. St. Edward's'taki sıranın altından aldığı selotape parçasını gösterip plastik torbayı eline tutuşturdu. "Tebrikler. Veriler değerlendirilip bunu bulmamız günler alırdı," diye teşekkür etti. "Size içecek bir şey ısmarlayabilir miyim? Galiba konuşacaklarımız var." Sokağın karşı tarafına geçip Tanners'a girdiler. Bu kez sessiz bir engel ve sorgulayıcı bakışlar yoktu. Annabel bu durumda saygın bir pasaport oluvermişti. Alkolsüz birer bira ısmarladılar ve Brolin, kilise sırasının altında ipucunu nasıl bulduğunu anlattı. "Vitraylarda son zamanlarda onarım yapıldığını gördünüz mü?" diye sordu Annabel. "Selotayı bir bulduğum sıra dizisinin hemen yanında küçük bir iskele vardı. Bu da cam tozunu açıklamaya yetiyordu." Annabel, bildiklerini paylaşmanın zamanı geldiğine karar verdi. Brolin kendi ayağıyla gelerek güven anlaşmasını mühürlemişti. FBI laboratuvarının tozları nasıl incelediğini ve vardıkları sonuçları kısaca anlattı. "Brolin, bir şey daha var." Göz bebeklerinden ikircikli olduğu anlaşılan genç kadın bardağını iki eliyle sıkıyordu. "Şimdi artık borçlu olan benim." Adamın laf olsun diye de olsa itiraz etmesini bekledi ama Brolin oralı değildi. "Dinleyin, size son bilgileri anlatacağım ama bir kez daha tekrarlamak zorundayım. Bana kazık atarsanız işimi kaybederim. Anlaştık mı?" Brolin başını sallayarak onayladı. "Zavallı kızım, hastasın sen. Bu adamı tanıdığını sanıyorsun ama yabancının biri o. Daha dün sabaha kadar senin için böyle biri yoktu." "Her şeyden önce Spencer Lynch'in evinde bulduğumuz fotoğrafların sayısı, sizin de tahmin ettiğiniz gibi New York Post'ta yayımlanandan, yani 8'den çok daha fazla. Gerçekte 67 fotoğraftan ve 67 insandan bahsediyoruz." Brolin ağzını açmadı ama şaşkınlığının yoğunluğu yüzünün kasılmasına neden oldu. "Şimdilik sadece yarısının kimliğini belirleyebildik. Hepsi de kaybolmuş. Kaybolduktan sonra da izlerine bile rastlanmamış. Bunun ardında gizli tarikat gibi bir şey olduğunu tahmin ediyoruz. Önderleri de Bob diye biri. Ama özellikle bu son noktanın kanıtlanması gerek. Kısa süre önce kurbanlarına dövme yaptıklarını öğrendik. Amaçları, gerekçeleri şimdilik meçhul. Bu akşam bütün ekiple bir toplantımız var. Gecenin geç saatine kadar sürer. Ama toplantıdan herhangi somut bir şey çıkacağından kuşkuluyum." Söze devam etmeden önce birasından kocaman bir yudum aldı. "Bir de ilahi gibi ritüellerde okunan dualara benzer bir şey var. Lynch'in duvarına insan kanıyla yazılmış. Kaliban bizim efendimiz. İnsan eti karanlıklarda parıldadığından hayat bizim içimizde," diye bir şey. Aslında Latince, Caliban Dominus Noster falan. "Bu Bab dediğiniz sizinle temasa geçti mi?" diye sordu Brolin, gözlerini genç kadına dikerek. Bakışı öylesine sertti ki, Annabel aradığı kelimeleri hemen bulamadı. "Hayır, yani elimizde yazdığı bir metin var ama bize hitaben değil." "Eğer sakıncası yoksa, tüm soruşturmayı belirli bir adın üzerine kurun. Basın toplantıları bu kişi tarafından düzenlensin. Böylece, Bab size ulaşmak isterse, kiminle konuşacağını bilsin. Eğer bir grup insanı yönetiyor ve aklına geleni kaçıracak kadar güçlü olduğunu düşünüyorsa, bu soruşturmayı bir hakaret, bir meydan okuma gibi algılayacağı kesin. Kendi dünyasında o bir tanrı ve kimse onun mertebesine erişemez. Bu onu heyecanlandırıp, örneğin sizinle kedi fare oyununa girip hata yapmaya zorlayabilir. Ama aynı zamanda sinirlendirerek çok daha fazla kan dökmesine de neden olabilir. Sözlerinin ardından çizgileri yumuşadı. Yine ciddi ve melankolik bir adamın çizgilerine geri döndü. Annabel sorusunu sormadan önce tereddüt etti. Bu profil uzmanlığının bir şeyi mi? Ne olduğunu, ne düşündüğünü nasıl bilebiliyorsunuz? Prol'in içinde bulunduğu durumun tuhaflığını yüzünü buruşturarak vurguladı. Tonlarca, yüzlerce suçlu dosyasını hatmederek, patolojilerini, onları harekete geçiren nedenleri inceleyerek, insan bazı değişmezler saptayabilir. Ondan sonra her dosya farklıdır. Yine de başka birinde gördüğünüz bir ya da iki özellik belirleyebilirsiniz. Ama eğer kendinizi katilin yerine koyamaz, kim olduğunu hissedemez, bir cinayet dosyasını inceleyip her bıçak darbesinin arkasında gizlenen nedeni anlayamazsanız bu dediklerimin hepsi palavra olur. İnsan çoğu zaman yanılır ama yine de dener çünkü her defasında kullanılacak bir şey vardır. Kısa bir duraksamanın ardından ekledi. Sizi korkutuyor muyum dedektif O'Donnell? Yok canım, hayır. Cinayetle ilgili bütün bu psikolojik kırılma noktalarından habersizim. Polis okulunu bitirdim. Orada seri cinayet işleyen 300 katilin dosyalarını ayıklayacak zamanınız olmuyor pek. İyi bir polisi kötü polisten ayıran farkın yetişmeyle falan ilgisi yok. Bu fark adamın içinde. Okula başlamadan da önce içinde. Ben bu iş için gerekli tutkuya ve, öyle umuyorum, yeteneğe sahibim. Eğer bu doğruysa, o zaman siz ve ben birbirimize çok benziyoruz demektir. İçimizde bu farklı doku olduğuna göre ikimiz de kötü değiliz. Broly'nin dudakları aralandı. Bembeyaz dişleri ortaya çıktı. Bu konferans onu epey eğlendirmişti. Doğru, bu dediğinizin de payı var mutlaka. Bardağını boşalttı, ayaklandı ve eski deri ceketine gömüldü. İçtenliğiniz için teşekkürler dedi. Verdiğiniz bilgiler için de Brooklyn'de biraz daha kalacağım. Bir şey bulursam haber veririm. Annabel sorularını kelimeye dökme fırsatı bile bulamadan Broly'nin rüzgara dalan bir kuş akışkanlığıyla 6. caddenin karlarında kaybolmasını izledi. Broly'nin otele döndüğünde Portland, Oregon'dan gelen bir faks onu bekliyordu. Hapishanede Spencer Lynch'e yaklaşan tutukluların listesini bulabilmek için Larry Salhindro bayağı çabalamış olmalıydı. Brolin daha kabarık bir liste bekliyordu ama katille aynı hücreyi paylaşanlar sadece iki kişiydi. Muhtemelen psikolojik açıdan dengesiz olduğuna karar vermişlerdi ya da onu himaye etmek istemişlerdi. Brolin hapishanede tecavüzcülerin nelerin beklediğini iyi biliyordu. İki adamdan birinin de cinsel saldırıdan hüküm giymiş olması bu varsayımı doğruluyordu. Birincisi, adı James Hooper olanı, çocukları elle tacizden hala içerideydi. Hapishaneden 2 sene sonra çıkacak olması, Broly'nin adamla görüşmesini güçleştiriyordu. Diğeri, Lucas Shapiro, hırsızlıktan 1 yıl yattıktan sonra 2000 yılında çıkmıştı. Daha önce bir gece kulübünün otoparkında bir kadına tecavüz etmekten çok daha ağır bir ceza tamamlamıştı. Lucas Shapiro, 90'lı yılların 1/4'ünü demir parmaklıklar ardında geçirmiş, kuşkusuz bu misafirlik onu topluma kazandırmakta pek başarılı olamamıştı. Salhindro her zamanki gibi üşenmemiş, sorumlu yöneticiden Shapiro hakkında eksiksiz bilgi almıştı. Adam şu sıralar Manhattan'da çalışıyor, mezbahadan toptan sığır eti alarak perakende satıyor ve Brooklyn'de kız kardeşinin yanında kalıyordu. Prolin hapishanenin kendisi gibi insanlarla ilişki kurmak isteyen bir cani için bulunmaz bir yer, geçmişinde parlak bir başarı olan için ise bir geçiş mekanı olduğunun farkındaydı. Spencer Lynch, tarikatın öteki üyeleriyle hapishanedeyken tanışmış olabilirdi. Bu tanışma ya Shapiro veya Hooper gibi hücre arkadaşları aracılığıyla ya da koridorlarda, yemekhanede veya avluda karşılaştığı bir mahkum sayesinde olabilirdi ki o zaman çıkış noktasını bulmak imkansızlaşırdı. Yine de bu Shapiro safsaklanamayacak biriydi. Lynch'i cinayet işlemeye yüreklendiren kişi olmasa bile genç katilin kişiliğine ışık tutması mümkündü. Brolin saatine baktı. Neredeyse 7'ye geliyordu. Bir nezaket ziyareti için oldukça geçti. Adamı ertesi sabah iş yerinde görecekti. Üstelik bütün bu cinayet ve çılgınlık ortamında kendini psikolojik olarak yorgun hissediyordu. Gözlerini yumdu. 67 kişi. Ölüm ve ızdırap çevrede kol geziyordu. Ani bir hareketle kalktı ve bütün kara düşünceleri kovdu. Artık sadece bir tek arzusu vardı. Gürültülü bir bar bulmak ve beyni onu acı verici görüntülerle rahatsız etmeyi bırakana kadar içmek. Ardından hemen uykuya dalacak, yalnızlığı, yaşamı ve onların gönderdiği diğer görüntüleri düşünmeyecekti. Alkolün içe işleyen sessizliğine dalarak mutlu bir yolculuk yapacaktı. 19. Rüzgar East River'ın yüzeyinin birkaç santimetre üstünde inanılmaz bir öfkeyle köpürüyor, döneniyor, suyu koparıp göğün yüzüne çarpıyordu. Kardan tül yavaş yavaş boğucu bir mantoya dönüşmüş, fırtına gururla kabararak tüm kızgınlığını kusmaya başlamıştı. Gece yarısı geride kaldığında dört bir yana doğru yayılan kent kayboldu. Artık hiçbir bina görünmüyordu. Kilisesinin kulelerinin ardında hiç de güvende olmayan Peder Franklin Löwit gözlerini odasının karanlığına açtı. Kaos penceresine vuruyor, sayısız soluğuyla kapıyı çalıyordu. Rahip bu musikiyi yakından tanıdığından yatağında dönüp duruyor, bir türlü yakalayamadığı uykunun bitkinliğini duyumsuyordu. Üstelik bu sabaha kadar da sürebilirdi. Daha fazla dayanamadı. Doğrulup üzerindeki örtüleri attı. Bayağı soğuktu. El yordamıyla terliklerini bulup aşağıya mutfağa indi. Buzdolabının ışığı, karanlık odada azizlerin haresi gibi kıpırdanıyordu. William Franklin Löwit bir bardak dolusu sütü bir dikişte bitirirken, bu gece gezintisinin ona uyku getirmesini umuyordu. Yukarı çıkmak üzereyken buzlu bir dil baldırlarını yaladı. Hemen ardından da dindi. Rahip eğildi. Hava akımı kiliseye açılan kapının altından geliyordu. İyice düşününce banyonun havalandırmasını hatırladı. Hiçbir zaman kapanmazdı zaten. Ama bu kadar kuvvetli estiğine göre rüzgar başka bir yerden geliyor olmalıydı. Birisi kilisenin kapısını açmıştı. Yok, hayır. Yeniden başlamasın. Bu gece olmasın. Ürperti bedeninden kaydı. Korku yeniden içinde kök saldı. Merdivendeki lomboza, çöp tenekelerini koyduğu minicik çıkmaza açılan cama yaklaştı. 2 metre ötede kilisesi, daha da önemlisi kilisenin pencerelerinden birisi görülüyordu. Ve orada, fırtınanın orta yerinde, vitrayı oynarken açıkça gördü. Gerçek kralın eşeğe binip geldiğini müjdeleyen Zekeriya peygamber, kar aylasında dalgalanıyordu. Kutsal Meryem, Tanrı'nın anası diye mırıldandı rahip, istavros çıkarırken. Ağzı açık halde, iki basamağın arasında durup, sırtını duvara vermiş Peder Franklin Löwit neler olduğunu anladıysa da, bu onu hiç rahatlatmadı. Vitray kıpırdamıyordu. Biri mumları yakmıştı. İçindeki son cesaret kırıntılarını topladı. Konutundan Kore'ye açılan kapıya ulaştı. Bir eli kapının tokmağında, yanağından gözyaşları gibi akan ter damlalarını hissetti. Güçlü bir soluk alıp kapıyı itti. Koridorun sonuna ulaşınca yavaş bir hareketle perdeyi aralayarak bir zamanlar dehşet buraya sığınmadan önce ona ait olan tanrısıyla ahenk içinde yaşadığı dünyasına adım attı. Sunağın üzerindeki tabernakulumun camlarına mum ışıkları yansıyordu. Titreşen mum alevleri, sapkın dişi şeytanlar misali, tahrik edici hareketler yapıyor gibi geldi pedere. Etrafında 10 kadar mum yanıyordu. Onları gördüğünde yüreği hızla çarpmaya başladı. Çenesi bir kemik çıtırtısıyla kasıldı. Zekeriya peygamberin vitrayının altında toplanmış, yere damlıyorlardı. Damlayan inciler bal mumu değildi, kandı. Her küçük şıp kilisede bir çığlık gibi yankılanırken Peder Franklin Löwit gözlerini vitraya kaldırdı. Peygamberin yüzünden kan akıyordu. 20. Kent uyandığında kendini 30 santim kalınlığında bir kar örtüsünün altında buluverdi. Kar taneleri daha seyrek, daha tereddütlü düşüyor, gökyüzüne gözle görülür, neredeyse rahatlatıcı bir hareket kazandırıyordu. Kış güneşi nazlandığından, Annabel gözlerini karanlığın ürpertici uyuşukluğunda açtı. Çalar saatinden Bruce Springsteen'in kısık sesi yükseliyor, kadran 6:10 geçeyi gösteriyordu. Bir gün önceki toplantı gecenin geç saatlerine kadar uzadığından yataktan zorlukla doğruldu. Genç kadın seloteyp parçasını Taylor'a vermiş, verirken de Brolin konusunda her şeyi anlatmak zorunda kalmıştı. Ortağı hiçbir itirazda bulunmamış, sadece ne yaptığını iyi bilip bilmediğini sormakla yetinmişti. Taylor'ın asıl korkusu, özel dedektif aracılığıyla bilgilerin basına sızmasıydı. Bunun dışında bir şey söylememişti. Annabel gözlerini yumdu, sonra gerindi. Yalın ayak salonun soğuk parkelerini geçip kahve için su ısıttı. Kendini hazır hissettiğinde birkaç sabah hareketine girişti. Sınavlar, sit-up'lar, ardından da banyo kapısının kasasına yerleştirdiği demiri asılarak barfix. Sonunda kendini duşun buharına terk edecekti. Trajik bir olaydan sonra bir zamanlar basit görülen bazı hareketler birden acı vermeye başlar. Annabel'in gözüne güç görünenlerde, sabunluktaki sabuna uzanmak gibi sözü bile edilmeyecek olanlarda. Sıcak buharın içinde parmaklarını sabunluğun pembesi üzerinde dolaşırken görüyor, birden daha büyük bir elin kendininkinin üzerine kapandığını düşünüyordu. Brady, gergin tenini sırtına dayıyor, sonra da usulca karısını sabunlamaya koyuluyordu. Tatil ya da bayram değildi, her zamanki basit, alelade günlerden biriydi. Bir pazartesi diye anımsadı Annabel. Ne kendinin ne de Brady'nin çalıştığı bir gün. Brady'nin apansız duşun altına daldığı o an, Annabel'in belliğine güzel dakikaların zevkiyle ve parıltılı ışık oyunlarıyla kazınmıştı. Dayanılması ve yenilgiye uğratılması en güç olan hayaletler korktuklarımız değil, bizim gibi hareket edenlerdir. Annabel aynada aceleyle saç örgülerini kontrol edip, bacaklarını rengi atmış bulicinine geçiriverdi. Julia Claudio'yu yoklamak, onunla biraz konuşabilmek için hastaneye uğramayı da düşündüğünden uzun bir gün olacaktı. Spencer Lynch ise sürekli polis gözetimindeydi. Komadan çıkar çıkmaz soruşturma ekibi durumdan haberdar edilecekti. Annabel'in siyah kaşmir kazağının yakasından görünen başı bir tacı andıran koyu renk saçlarıyla bir çiçek gibi açmıştı. Tabancasının kılıfını kemerine bel çukuruna gelecek biçimde taktı. Bir şeyler atıştırmaya hazırlanırken cep telefonu çaldı. Arayan Jack Taylor'dı. Sesi daha şimdiden öylesine güvenli, o kadar sakindi ki Annabel adamın uyuyup uyumadığını merak etti. "Aşağıda bekliyorum," dedi adam. "Hemen in." Genç kadına itiraz fırsatı bırakmadan ekledi. "Gel gel, anlatacaklarım var. Bir saat kadar dakiksin. Sabahın 6'sında kalktığını biliyorum. Onun için sakın bana hazır olmadığını söyleme. Bekliyorum." Hemen ardından da telefonu kapattı. Annabel Ford'un kapısını çarparak bindiğinde, torpidonun üzerinde bir McDonald's torbası gördü. "Senin için," dedi Jack, gaza basarak. "Portakal suyu ve kurabiye, tam sana lazım olanlar." Annabel, portakal suyunu bir kenara bırakıp kurabiyeyi ısırdı. "Teşekkürler baba," dedi alayla. "Eğer fazla meraklılık değilse, neler olup bittiğini sorsam." Yeni tıraş olmuş, buram buram tıraş losyonu kokan Jack, tüm dikkatini yola vermişti. "Westchester bölgesine, Larkmont'a gidiyoruz. Bu sabah şerifleri telefon etti." Jack, kolundaki saate baktıktan sonra, "Bundan 20 dakika önce," diye devam etti. "Dün gece bir ceset bulmuşlar. Genç bir kadın cesedi. Cinayet olduğundan kuşku yok. Cesedi, annesi ve babasıyla yaşayan bir bakkal çırağı bulmuş. Köpeğini parka götürüp işetmek için sabahları erken kalkarmış, 5'e çeyrek kala. Hayvan kara eşelemeye başlayınca çocuk bir el görmüş. Anlatılanlara göre pek hoş bir manzarayla karşılaşmamış." Annabel'in gözlerinin önünde hepsi birbirinden korkunç görüntüler beliriverdi. Bundan bir yıl kadar önce üzerinde çalıştığı yalnız yaşayan ve bütün yüzü parçalanmış halde bulunan o kadının cesedini, o iç karartıcı görüntüyü hatırladı. Kadının yüzünü parçalayıp yiyen, kafatasının yanında, sadece sallanan iki deri parçası bırakan kendi köpeğiydi. Annabel, polis olduğundan beri, sahiplerinin cesediyle iyi bir ziyafet çeken evcil hayvanların çetelesini tutmaktan vazgeçmişti. Özellikle de kediler, cesedin soğumasını bile beklemiyorlardı. Bunları öğrenince de eve kedi almayı reddetmişti. Toplum hazır olmadığından fazla dillendirilmeyen küçük sırlardı bunlar. 14. ayrımın sonu. Sayfa 131. Devamı 15. ayrımda.